Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder'le Sosyal Politika Forumu'ndan.
Günaydın Ayşe.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Bugün KESK-AR, kamuda güvencesiz çalışma yaygınlaşıyor diye bir rapor var. Biraz ondan bahsedeceğiz herhalde.
Aslında iki şeyden bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Hem bu KESK'in raporu vesilesiyle kamuda çalışmadaki değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Bu çok insanları çok fazla etkileyen, çok önemli bir değişme ve çok az konuşuyoruz üstünde. Bir de gene buna bağlı olarak Eğitimsen'in bugünlerde gündeme getirdiği okulların satılması ile ilgili haberlerden bahsetmek istiyorum. Yani bu da enteresan bir şey. 2009'un sonunda yapılan yeni bir düzenleme TOKİ'ye sadece arazilerin değil binaların da devrini öngörüyor. Ve bunların arasında okullar var. Yani bunların geliştirilmesi, işte ticarethane, iş yeri veya turistik tesis haline getirilmek üzere TOKİ'ye devre söz konusu. Eğitimsen bunu gündeme getirip bu işin vehametini anlatmaya çalışıyor. Bu kamuda olanlar, kamudaki bu gelişmeler, işte bütün hayatın ticarileşmesinin kamu hizmetlerine ve kamu çalışanlarına nasıl yansıdıklarıyla ilgili konulardan biraz bahsetmek istiyorum.
Evet. Öncelikle KESK'in raporuyla mı başlayalım?
KESK'in raporuyla başlayalım. Hı-hı. Tabii sizin biraz önce bahsettiğiniz bu Samsun'da olanlar, Hakkari'de olanlar falan o kadar çarpıcı şeyler, o kadar insanın sarsan şeyler ki hani bu tür olaylardan bahsetmek zor oluyor. Yani geride kalıyor sanki.
Evet ama maalesef bu şizofreniyi her gün yaşadığımız için biz hemen kopup.
Evet ama bunlar da insanların hayatını çok etkileyen şeyler. Ben bununla ilgili olarak biz bu konuları derslerde işte araştırmalar bağlamında çok konuşuyoruz. Richard Sennett'in bazı çalışmalarını çok kullanıyoruz. Bunlar Türkçe'ye çevrildi. Bir tanesi Karakter Aşınması diye bir kitap. Bu neoliberal dönemde günümüzde çalışma hayatının değişmesinin insanları nasıl etkilediğiyle ilgili bir çalışma. Diğeri de Yeni Kapitalizmin Kültürü diye bir kitap. Zannediyorum ayrıntıdan çıktı ikisi de. Ve hakikaten içinde bulunduğumuz dönemi ve bunun insanlar üzerindeki etkisini çok iyi anlatan şeyler bunlar, çalışmalar. KESK'in çalışması da biraz buna karşı direnme gerekliliğiyle ilgili ve şunun üzerinde duruyor. Kadrolu, düzenli bir işi olan, iş güvencesi olan insanların sayısı kamuda gittikçe azalıyor. Bunun yerine sözleşmeli, geçici, hayatının gidişi belirsiz insanlar gelmeye başlıyor kamuya.
Evet.
Ve bu işin şey tarafı, acayip tarafı, böyle esnekleşme, işte özgürlük, esneklik özellikle iyi bir kavram olarak, güzel bir kavram olarak, esneklik olarak bize dayatılıyor. Ve aslında kabul etmemiz ve istememiz ve hani iyi bir şey olduğunu düşünmemiz gereken şey güvensizlik, güvencesizlik. Yani güvencesiz olacaksınız. Bugün çalıştığınız işin yarın olmamasını kabul edeceksiniz. Geleceğinizin garanti altına alınmış olduğunu, işte sağlık haklarınız olduğu, emeklilik haklarınız olduğunu düşünmeyeceksiniz. Olmadığını düşünmeyeceksiniz daha doğrusu. Ve bütün bu belirsizlik, güvensizlik ortamını özgürlük olarak değerlendireceksiniz. Hiçbir şey size bağlı değil, siz de hiçbir şeye bağlı değilsiniz. Şimdi bu Richard Sennett sözünü ettiğim kitaplarda bunun üzerinde çok durdu. Ve bunun insanlara ne yaptığını, bu dayatmanın, bu tırnak içinde özgürlük dayatmasının insanlara ne yaptığını çok anlattı. Ve bu keskin gündeme getirmeye çalıştığı şey de bu zannediyorum.
Bu, öyle mi?
Bu zannediyorum ve bu çok önemli. Tabii şeyi düşünürseniz, bu neoliberalizmin büyük ideologları, hani Ulrich Beck, işte şey Anthony Giddens, daha böyle gelişmekte olan ülkelerde çalışan De Soto gibi biri. Bunlar hep güvencesiz çalışmayı, hani günü gününe ekmeğini kazanmayı, ne yapılıyorsa yapılsın, yani bu bir memur da olabilir, işte sokak satıcısı da olabilir, ama ekmeğinizi günü gününe kazanmanız ve iş yerinize bağlı olmamanız, güvencesiz olmanız bir böyle güzel bir şeymiş gibi, hani iyi bir şeymiş gibi, özgürlükle ilişkili bir şeymiş gibi gösterildi. Ve dediğim gibi bu neoliberalizmin ideologları buna çok büyük katkıda bulundular. Verdikleri örnekler genellikle hani çok parlak akademisyenlerin hayatlarından örneklerdi. Hani bir sömestr Avrupa'da çalışıyorum, bir sömestr Amerika'da çalışıyorum falan gibi. Ve bu neredeyse hani mevsimlik tarım işçilerinin durumuna örnek olarak gösterildi. Hani herkesin aynı şekilde bundan mutlu olması, bu özgürlükten gerektiği gibi. Ve en iyi durumda olanların bile bu durmadan yer değiştirmekten nasıl rahatsız olabileceklerini ve karakterlerinin bundan nasıl etkilenebileceğini anlattı Senet. Sadece şey değil, hani, işteki durumla ilgili bir şey değil, aile hayatını da etkiliyor, dostlukları da etkiliyor, arkadaşlıkları da etkiliyor. Böyle hiçbir şeye bağlı olmayan, hiçbir güvendiği şey de olmayan bir insan grubu. Bu ne demek?
Bunun artık üzerinde... ona da insan denebilirse tabii.
Evet, evet. Evet, yani şeysiz, hiç kimseye bir bağlılığı yok. Hani kimseyle ilgili sorumlulukları yok. Ve bu şeye de yansıyor tabii, aile hayatına da. Senet bunu şey olarak kullandı. Hani bürokrasi zamanımızda çok kötü bir kavram olarak kullanılıyor ya. O büyük Fordist işletmeler, hani modern işletmeler çok kötü şeyler olarak görülüyor. Ama bunun karşısında elimizdeki de bu. Bu esneklik ve bu tırnak içinde özgürlük. Bu ne demek? Şimdi bu öğretmenlerin durumunda çok etkili olmaya başladı. Eğitim Sen bunu durmadan gündeme getiriyor. Sözleşmeli öğretmen kavramı. Bu sözleşmeli öğretmen denen öğretmenin mesela öğrencileriyle ilişkileri nedir? Benim bir öğrencim, kendisi de Eğitim Sen üyesi olan bir öğretmenlik yapan bir öğrencim, mülakat yaptı öğretmenlerle. Ve bu durumun onları nasıl rahatsız ettiğini anlattı. Mesela çocuklar öğretmenlere soruyorlarmış. Öğretmenim, siz gidecek misiniz? Bizi bırakacak mısınız? Senin sonuna kadar burada mısınız? Şimdi bu soruları düşünün. Bir de yani çocuğun öğretmenle kurması gereken ilişkiyi düşünün. Böyle bir şey ortam, yüzer gezer ortam. Evet, yani ben bugün sana bunları öğretiyorum, yarın olmayacağım burada diyeceksiniz çocuğa.
Evet.
Sen de alışacaksın, hani yeni gelene de uyacaksın. Ondan sonra kimseye bağlanmamayı öğreneceksin böylece. Bu da en iyi şey insana olabilecek hayatta. Yani böyle bir durum. Tabii bunun insan üzerindeki etkisi üzerine hakikaten çok düşünmek lazım. Çok gerçekten ciddi düşünmek lazım. Ve bunun iyi bir şey olarak, hani öteki türlü işte memurlar şey oluyorlar, tembelleşiyorlar. Memur zihniyeti diye kötü anlamda kullanılan bir şey var mesela. Bu belirsizliğin, güvensizliğin bizim bu memur zihniyetinden kurtulmamıza yardım edeceği düşünülüyor. Bütün bunların anlamı nedir ve bize ne yapıyor? Bunu düşünmek lazım. Keskin raporuna bu vesileyle bakmakta fayda var. Yani bu gözle bakmakta fayda var.
Evet,
diye düşünüyorum.
Esas olarak yani kadrolu çalışan sayısının azalmakta,
evet,
olduğuna,
evet,
dikkati çekiyor,
evet,
değil mi raporda?
Evet, evet. Bir güvencesizlik yaygınlaşması, bütün kamuda bir güvencesizlik yaygınlaşması ve şunu da söylüyor rapor. Yani benim söylediğim gibi bu hizmet verenle hizmet alan arasındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor? Yani öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor? Sağlıkta sağlık çalışanlarının taşeronlaşması, sağlığa bu tür güvencesiz ilişkilerin gelmesi, hastayla doktor arasındaki, hastayla sağlık hizmeti veren insan arasındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor? Bunların üzerinde düşünmek gerektiğine de işaret ediyor rapor. Yani Bunlar da çok önemli şeyler. Çünkü artık aldığımız sağlık hizmetini, veriliş tarzı, mesela sağlık hizmetinin öyle değişti ki, eğitim hizmetinin veriliş biçimi öyle değişti ki, bu hizmetin içeriğini, aldığımız hizmetin niteliğini etkilememesi imkansız bunun. Bu durumda bunların üzerinde hiç düşünmüyoruz. Yani öğretmenlerin güvencesiz çalışır, hani neredeyse böyle hani amele pazarından toplanıp amele pazarına bırakılmış insanlar haline gelmeleri çocukları nasıl etkiler, öğrencileri nasıl etkiler? Bunların
evet,
üzerinde düşünmüyoruz.
İkinci, iki numaralı grafikte bu raporda görülen de mesela 2007 ile 2010 arasındaki 3 yıl içinde 20 binden 74 bine yaklaşık çıkmış olması sözleşmeli öğretmen sayısının, bu da epey
ciddi
bir gidişe işaret ediyor olmalı. Evet.
Çok ciddi ve bunun mantığı, yani bu bunu bu şekilde bu hale sokmalarının mantığı tam piyasa mantığı. Yani biz burada hep konuşuruz, emeğin bir meta olarak görülmesi, öğretmenin emeği de bir meta olarak görülüyor. Hani lazım olduğu kadar pazardan alırsınız, sonra pazara bırakırsınız. Yani şey değil, böyle bir okul, öğretmen, öğrenci özdeşliği, bunların oluşturduğu bütün ve bunun içinde yapılan işin niteliği, bütün bunlar dikkate alınmıyor.
Verimlilik kriteri var sadece.
Mesela bu öğrencinin yaptığı ödevde şey de diyorlardı öğretmenler, durmadan bir takım şeyler ölçüyoruz. Performans ölçümleri. Kendi performans ölçümlerimiz, çocukların performans ölçümleri. Ve böyle hayatımız form doldurmakla geçiyor. Yani güya hani bürokrasi azalacak da piyasa genişleyince. Tam tersine bu performans ölçümü ve piyasa mantığına göre tanımlanmış bir etkinlik ölçümü bütün her tarafı kaplıyor. Ve bu mantık başka şeylere de yansıyor. Mesela Türkiye'de hükümet eğitime yaptığı yatırımı azaltmaya çalışıyor. Yatırımlar da azalıyor zaten. Ve bunlar kanalize ediliyor. Velilere ve sivil toplum kuruluşlarına. Yani onlardan bekleniyor bu işlerin yapılması. Şimdi bu da öğretmeni çok acayip bir durumda bırakıyor. Şimdi öğretmen işine gelecek, hani kaloriferler yanacak, sular akacak, elektrikler yanıyor olacak. Sınıfa girip çocuklarla belirli bir ilişki kurup o ilişkinin içinde işini yapacak. Hayır, böyle değil. Artık böyle oluyor zannediyorsanız böyle değil kamu okullarında. Elektriğin yanıp yanmaması, kaloriferin yanıp yanmaması artık şeyin sorumluluğu değil. Bakanlığın sorumluluğu değil. Yanmayabiliyor. Ödenekler kesildiği için faturalar ödenemiyor. Okullara işte şey geliyor, elektrik kesintileri geliyor. Bunun için öğretmenler işlerinin yanı sıra velilerden katkı toplamaya uğraşıyorlar.
Evet, bu da tabii ayrı bir yara halinde kim bilir kaç zamandır devam ediyor.
Kaç zamandır devam ediyor ve o kadar tuhaf bir şey, o kadar tuhaf şeyler oluyor ki bir ara özel sınıflar vardı kamu okullarında. Fazla para veren velilerin çocuklarını bu özel sınıflara koyuyorlardı. Ve bunlar yoksul mahallelerdeki okullarda oluyor. Yani şey insanlar bunlar. Dar gelirli insanlar, yoksul insanlar bazen. 100 liralar çocuğun işte daha az öğrencinin olduğu, bilgisayar imkanları daha geniş sınıfta okusun. Böyle şeyler oluyordu. Şimdi bunlar devam ediyor mu bilmiyorum. Çok konuşuldu üstünde. Fakat şöyle bir şeyin devam ettiğini biliyorum. Etüt uygulaması yapıyor okul. Yani bu dersten sonra bazı çocuklar aynı öğretmenin gözetiminde okulda kalıp çalışabiliyorlar. Bunun için para alıyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bunun için para alıyor ve parasını veren çocuk, parasını verebilen ailenin çocuğu öğretmeniyle beraber 2 saat daha fazla geçiriyor. Daha küçük bir sınıfta.
Çok ilginç. Eskiden yani daha benim gençliğim zamanında etüt bir ceza olarak kullanılırdı. Evet. Sınıfta konuşanlar evet, etüde yani kalırsın derdi. Şimdi bir ayrıcalığa dönüşmüş anlaşılan.
Hem de ciddi bir ayrıcalığa dönüşmüş ve aileler bunu veremeyen aile oluyor tabii. Veremeyen aile oluyor ve aynı sınıfta okuyan çocukların bazıları ekonomi ekonomik durumlarından ötürü ötekilerden daha dezavantajlı durumda kalıyorlar. Bu kabul ediliyor.
Evet.
Şimdi bu ticaret mantığının her tarafa yayılması öyle bir hal aldı ki okullar satılmaya başlanıyor. Şimdi Eğitimsen'in son kampanyası, yani insanları dahil etmeye çalıştığı ve sadece Eğitimsen üyeleri falan değil, başka sivil toplum kuruluşlarını da dahil etmeye çalıştığı kampanya bu. Ve bu da başka bir şeyle ilgili. Yani her şeyin ticarileşmesi, her şeyin ticari değerine göre kullanılması gerektiği fikri o kadar yaygınlaştı ki, ve tabii bu şeye de bir takım rant arayışlarına ve rant dağıtımına da hizmet ettiği ölçüde çok ciddi bir şekilde hayatımızın ortasında duruyor. Aralık sonunda Birleşmiş Büyük Millet Meclisi komisyonu bir şey kabul ediyor, yasa tasarısı kabul ediyor. Bu yasa tasarısı yürürlüğe girdi mi girmedi mi bilmiyorum ama baktım bulamadım. Fakat şeyler başladı. Yani uygulamaya hazırlık safhasına girmiş bulunuyoruz. Eskiden kamu arazisi, yani bir süredir kamu arazisi, hazineye ait arazi TOKİ'ye devrediliyordu. Toplu konut ve kamu ortaklığı fonu bu. Ona devrediliyordu ve özel sektörle birlikte bu geliştiriliyordu. Hem sosyal konut yapmak için hem de normal konut yapıp kar etmek üzere müteahhitlerle, özel sektörle işbirliği içinde TOKİ kamu arazilerini geliştiriyordu. Acayip bir kurum bu. Neoliberalizme özgü. Bu tuhaf kamu kurumu mu, özel kurumu mu, ne olduğu belli değil. Hani devletle piyasa arasında bir yerlerde duran kurumlardan biri bu. Şimdi bu sözünü ettiğim yasa tasarısı, Aralık'ta komisyondan geçen, Aralık 2009'da komisyondan geçen yasa tasarısı, arazilerin yanına gayrimenkul şeyleri de koyuyor, binaları da koyuyor.
Okul binalarını, evet.
Binaları da koyuyor. Yani arazi ve arsaların yanında bütün taşınmazları da koyuyor. Şimdi bunun anlamı tabii bütün rant getirebilecek binalar, güzel binalar, şehir merkezindeki güzel binalar, hani turizm yatırımcılarına çekici gelebilecek, alışveriş merkezi yapacaklara çekici gelebilecek binaların ticarileşmesi söz konusu. Mesela Beyoğlu Ticaret Lisesi'nin etrafında dolaştıkları söyleniyor. Eğitimsen buna dikkat çekiyor. Ne yapılabilir bilmiyorum ama başımıza gelen şeyin, başımıza gelen piyasa felaketinin, yani piyasa mantığının her tarafa, hayatın bütün alanlarına yayılmış olmasıyla ilgili felaketin farkında olsak iyi olur diye düşünüyorum.
Evet, yani bu bugün de yarın da bir basın açıklaması yapılacağı haberi var değil mi? Eğitimsenle ilgili bu satılacak okullar konusunda. Yarın 14'te Etiler Lisesi önünde olacakmış. O da herhalde Etiler Lisesi de zaten yer itibariyle fevkalade
çekici,
cazip bir yerde. Onun da satılacak okullar arasında adı geçiyor. Onun önünde yapılacakmış yarın 14'te.
Evet, bakalım yani ne çıkacak? İlgi görecek mi? Fakat yani benim altını çizmek istediğim şey, bu piyasa mantığının bu şekilde işlemesi, güvencesizliğin özgürlük olarak, bürokrasi karşıtlığı olarak ortaya konulması, öğretmenlerin okula fon toplar hale getirilmesi, okulların satılması, bütün bunlar normal şeyler değil. Yani bunlar normalleştirilmeye çalışılıyor ama yani bu arada biz de herhalde bir mutasyon değiştiriyoruz bütün bunları kabul ederek diye düşünüyorum. Bunun farkında olmak da faydalı.
Büyük bir kültürel...
Senet'in anlattığı şey şuydu, yani tam da bununla ilgili bir şey. Yani bütün bunlar bize dayatılıyor, biz direnmiyoruz. Bunları normal gibi kabul ediyoruz ve bu arada kendimiz de değişiyoruz. Karakter aşınması dediği şey o.
Evet, Naomi Klein de bundan çok etraflıca bahsediyor tabii bu olaydan yani.
Evet, yani bu karakter aşınmasının hiç olmazsa yani bir şeylere dönüşmekte olduğumuz, insandan farklı bir şeylere dönüşmekte olduğumuzun farkında olalım.
Evet, peki çok teşekkür ederiz Ayşe.
İyi günler. Kolay
gelsin. Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder'le Sosyal Politika Forumu'ndan.